Ayrım 7, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 62, 4. bölüm. İndiyolar ölüler ülkesine bir ad takmışlardı. Mictlan diyorlardı. Nick Geraci, Taxco'da iş yapmayı başaran tek insan olduğu hayaline kapılmıyordu. Solmakta olan çöl ışıkları altında balkonunda duruyordu. Bir bornoza sarılmış vaziyette yeniden giyinme işkencesini ertelemekle meşguldü. Arkasında yerdeki yeşil seramiklerin üstünde o sabah küfrede küfrede fermuarlarını çekip düğmelerini iliklediği giysileri artık kan revan içinde ve onu öldürmeye gelen yabancı ile birlikte bir kilime sarılmış olarak duruyordu. Taxco yüzyıllar önce ülkeyi fetheden ve yerlileri köleleştirip gümüş madeninin karanlık deliklerine gönderen fatihlerin kolonileşen takviye güçleri tarafından bu dik yamaca kurulmuştu. Kodamanlar temiz havanın ve cennet gibi ortamın tadını çıkarmak üzere tepede kalmış, ileride parke döşeli dolan başlı labirentlere dönüşecek olan yolları denetlemiş, zar atıp önce bir tür içki içen ardından bir sonraki ziyaretçiye hazırlanan yerli kadınları istismar etmişti. Şimdi burası küçük bir kent olmuştu. Hala gümüş kaynağıydı. Belli bir nedeni olmasa da sevimli mücevher mağazaları ve barlarıyla kirli begonvil haşlanmış tavuk, kavrulmuş mısır unu ve çürümüş ot kokularıyla yabancıların ve eksantriklerin cennetiydi. Her köşede turistlerin ve yeni gelenlerin nefesini kesen fotoğraf makinelerine sarılmalarına yol açan manzaralar vardı. Geraci'nin dairesi 3. kattaydı. Balkonundan Zocalo'yu, yani Santa Prisca Kilisesi'nin barok kubbesini ve her biri dağla ve onun sanat eseri gibi birbirinden farklı, el değmemiş çıkıntılarıyla keskin açılar oluşturan kiremit damlı koloni evlerinin keyifle yayılışını görebiliyordu. Bulunduğu yerden kent, Meksika ve İtalya bayrağı gibi beyaz, kırmızı ve yeşil parlıyormuş gibi görünüyordu. Fakat Geraci bu güzelliği fark etmeyecek kadar uzun süredir Taxco'daydı. Gümüş mağazalarının tezgah arkalarında oturan hüzünlü bakışlı kadınları ya da kafe masalarında oturmuş kadınları seçebiliyor ve onların pazarlıkçı müşterilerine ya da ilgisiz sevgililerine asla göstermedikleri ekşimiş suratlarını izliyordu. Tek başına mırıldanarak garip ne bir yere giden ne de bir yerden gelen acele adımlarla gezinen adamları da görüyordu. Ayrıca yolun kenarından tin tin giden, sanki sessizce şeytanlarına küfredermiş gibi kafaları oynayan köpekleri de fark etmişti. Onun kalbi de o köpeklerleydi. Omzunun üstünden dönüp kilime baktı. Sokaktan almıştı, yündü. Parlak turkuvaz ve portakal rengiydi. Arada siyahlar da vardı. Üzerinde bir savaşçı deseni bulunuyordu. Asil bir profildi, kilimi severdi. Geraci adamı öldürmek istememiş olsa da ve şu anda acıyan elleri zor işlere, daha da zoru giyinmeye alışık olsa da yumruklarının yeniden zonkladığını hissetmek çok çılgınca bir şeydi. Her anlamda. En son ne zaman gerçek bir yumruk attığını hatırlamıyordu. İhtiyaç olunca bedeni onu şaşırtmış ve ihanet etmemişti. Korkuluğun üstünden eğildi ve yüzyıllardır kentin çöplerinin döküldüğü, bugünün çöp dağının sık sık yarının kuru çukuru haline geldiği, kahverengi lağım göllerinin oluşup kaybolduğu, çocuklara asla gitmemelerinin tembih edildiği, rüzgara karşı korunaklı boğazı uzaktan görebildi. Gün boyu akbabalar dolanır, geceleri kurtlar devriye gezerdi. Orada başka cesetler de olduğuna hiç şüphe yoktu. Ama bu Geraci'nin oraya götürdüğü ilk ceset olacaktı. Bundan rahatsızlık duymadı. Ne de olsa New Jersey'de yaşamıştı. Fakat giyinmek, işte bu onu rahatsız ediyordu. Titremeler de rahatsız ediyordu ama onlar gelip geçiciydi. Karısı Charlotte, Nick'in yüzünden zaman zaman ifadesiz oluşundan şikayet ederdi. Fakat öldürülmesine yol açmadan onunla yeniden bir araya gelmesini sağlayacak bir yol bulana kadar bu hiç önemli değildi. Eğer başkaları yüzündeki ifadeleri göremiyorsa bundan Nick Geraci'ye neydi? Düşüncelerinin dağılması rahatsız ediciydi ama pek sık olmuyordu. Ne de olsa 50'ye yaklaşmıştı. Herkes bir şeyleri unutuyordu. Bu bir lütuf olmalıydı. Geraci de her gün karısını ve çocuklarını düşünüp onları yakında görme umudunun ne kadar az olduğunu hatırladığı zaman kendini ne kadar zavallı hissettiğini unutabilmeyi isterdi. Ayrıca geçirdiği uçak kazasını ve bütün sorunlarına yol açtığına inandığı, kafasına yediği o darbeyi de unutabilmek isterdi. Eskiden unvan maçları yapan bir ağır siklet boksörüydü ama maçlarının çoğu şikeliydi. Kafasına kendisi bir şeyi unuttuğu zaman vurduğundan daha ağır darbeler aldığı nadirdi. Fakat Nick Geraci'nin asla ama asla unutamayacağı şey Michael Corleone'nin uçağa sabotaj yapılmasını ayarlamış olmasıydı. Geraci ne kadar sürerse sürsün bir şekilde ödeşme umudunu hiç kaybetmiyordu. Bazı hareketleri yapma becerileri zarar görmüştü. Ne zaman bir gömlek iliklemeye kalksa veya lanet bir pantolonu kapamaya çalışsa, sanki Michael Corleone o soğuk ve düşününce insana ifadesiz gelen bakışlarıyla onu süzüyormuş gibi geliyordu. Geraci yapması gereken iş için kendini katılaştırdı ve dönüp içeri girdi. Sonra paniğe kapıldı. Bir an için yapması gereken öteki işi unutmuştu. Çok kısa bir an için ama çok daha fazla zamana bedeldi. Geraci ölü adamın kim olduğunu iddia ettiğini bile unutmuştu. Ortadan kaybolmasından sadece aylar sonra Nick Geraci bir efsane haline gelmeye başlamıştı. Hatta büyük gri New York Times bile oyuna geç kalsa da yargıç Crater, Amelia Earhart, lütfen As Geraci ile konuşun başlıklı bir yazıyla ağırlığını koymuştu. Eskiden Geraci'nin kim olduğunu sadece ait olduğu gizli toplumun birkaç üyesiyle CIA'nın belli başlı bazı kişileri bilirdi. Ve bu insanlar için bile sanki bir gecede hayattan daha önemli hale gelmiş gibiydi. Çok azı Geraci'yi suçlasa da onun yönettiği suikast timini ve o yüzden Küba'da yaşanan bozgunu biliyorlardı. Michael Corleone'nin yasalara uygun genç bir iş adamı olma takıntısı uğruna Geraci'yi bir piyon olarak kurban edip öldürtmeye çalıştığını da biliyorlardı. Geraci'nin bunu keşfettiğinden ve intikam almak için Cleveland ve Chicago örgütlerinin patronlarıyla komplo kurduğundan da haberleri vardı. Ve komplonun neredeyse işe yarayacağını da biliyorlardı. Bu komplo doğrudan ya da dolaylı olarak Amerikan Cosa Nostra'sı ile ilişkisi olan düzinelerce ünlü adamın ölümüne yol açmıştı. Bunların içinde o iki patron, Chicago'nun patronu Luigi yani Louis Russo, penise benzeyen burnu yüzünden takma adı Sik Surat'tı ve Cleveland'ın patronu Vincent Forlenza, takma adı Musevi'ydi. Çünkü örgütünde üst seviyede pek çok Musevi vardı. Ve birlikte her iki örgütün üst düzeyinden pek çok kişi bulunuyordu. Diğer önemli zayiatlar arasında ülkenin en güçlü Musevi gangsteri Hyman Roth adında bir adam. Los Angeles ve San Francisco örgütlerinin patronları. Corleone ailesinden Rocco Lampone, Frank Pantangeli ve Freddy Corleone de dahil patronun bir altından ve capo regimelerden çeşitli kişiler vardı. Ortaya çıkan kaos Michael Corleone'yi New York'a dönüp hem yasal hem de yasa dışı işlerini daha yakından takip etmeye zorlamıştı. Elbette bu olayları bilenler sadece kendi aralarında konuşuyorlardı. FBI için Geraci'nin kimliği ve olup bitenler eksik ve kusurlu bir anlam taşıyordu. Büro olaya gerçekten ciddi sayıda ajan atamıştı. Ama NYPD yani New York Polis Teşkilatı'ndan yetki almamıştı. Söylentiye göre bunun nedeni olayın yerel bir mesele olması gerektiğine ve bu yüzden de olayın New York'un en iyi teşkilatına kalması gerektiğine inanan FBI direktörü ile onun yarı yaşında olan ve sözde patronu olup soruşturmanın birinci öncelikle ele alınmasını emreden başsavcı arasındaki fikir ayrılığıydı. Bu konular çeşitli uyduruk dergilerde ve genç kız dergilerinde yer almış ama doğru çıkmıştı. NYPD'nin vakaya bakışı FBI'ınkinden de yanlıştı. Geraci'yi capo di tutti capi yani babaların babası olarak tanımlamıştı. Oysa Geraci'nin olup olabildiği ailenin New York'taki yatırımlarının patronu olarak hareket eden bir Corleone capo regimeliydi. Ki o bile düzmeceydi. Fakat yine de soruşturma NYPD içinde ihtilaflara yol açmış, basınla neşe içinde buna çanak tutmuştu. NYPD'nin gerçek inançlılarının oluşturduğu bir hizip, gözler terfilere veya federal görevlere dikilmiş olarak sahiden de onu bulmaya çalışıyordu. Başka bir hizip ise konuyla hiç ilgisi olmayan çeşitli vakaları kayıp örgüt patronunun üstüne yıkmak için çabalıyordu. Siyasi nüfuzu olan hizip soruşturma kapatılsın ve FBI'ya ve veya Ohio'da birilerine devredilsin istiyordu. Cleveland'lı suç lordu Vincent Forlenza'nın, ki o da daha az şamatayla ortadan kaybolmuştu ve teknik olarak ölü değildi, resmen torunu olması Gerarchi'nin ortadan kayboluşunun veya vefatının bir gangster cenneti olan Cleveland ve veya yakınlarındaki Youngstown menşeli olduğunu düşündürüyordu. Bu hizipteki bütün polislerin sırf yeniden düzenledikleri bodrumlarının masraflarının ve çocuklarının diş tellerinin ödenmesine yardımı olan kahverengi kese kağıtlarında gelen nakit paralarla ilgili bir şeyi araştırmaya gönüllü olmadığı için bu soruşturmadan sıyrılmak istediği söylenemezdi. Basın özellikle de New York basını eğlencesinden vazgeçemedi. Haftalar boyunca ön sayfalar renkli takma adlar ve çılgın spekülasyonlarla çalkalandı. Hatta gangster dünyasında yüksek mevkide bulunan bir kaynak, Gerarchi'nin daha önce de 1955'te ortadan kaybolmuş olduğunu iddia etti. Aslında adam Erie Gölü'ne çakılan bir uçağın pilotuydu ve San Francisco ile Los Angeles suç örgütlerinin patronlarını öldürmüştü. Pilot baygın olarak bir Cleveland hastanesine kaldırılmış ama sonra ortadan kaybolmuş ve aylar sonra fareler tarafından kemirilmiş ve feci halde çürümüş cesedi bulunmuştu. Pilotun adı güya Gerald O'Malley'di ama onun hakkında bir şeyler bulma çabaları işe yaramadı. O esnada başka iki gazete öyle birinin hiç var olmamış olabileceğini ileri sürüyordu. Bu Gerarchi ile O'Malley'in tek ve aynı kişi olduğunu kanıtlamazdı. Fakat boks yaptığı günlerde Gerarchi'nin çeşitli takma isimler kullandığı ve kuşkulu dövüşlere katıldığı doğruydu. O yüzden de birçok kişinin kafasında bu takma isim gelişiminin belli bir yol izlediği fikri uyanmıştı. Sokakta neler deniyordu? Nick Gerarchi'nin cesedi Flushing Meadows Park'ındaki basket sahasının taze dökülmüş çimentosunun altında bir yere gömülmüştü. Aslında inanması zor gelse de işin gerçeği, yeryüzünün en güçlü ulusu, gizli suç dünyasının güçlü ve işini bilen liderine, uzun boylu, heybetli, sakallı, kronik bir kötü hastalıktan mustarip bir adam, ele geçirmek üzere muazzam bir insan avına çıkmış ve her nasılsa onun gizlendiği kovuğu bulmayı becerememişti. Gerarchi saklanacak yeri Erie Gölü'nün dibinde balo salonu büyüklüğünde bir bomba sığınağında bulmuştu. Sığınağın kendi su arıtma sistemi, elektrik jeneratörü ve sonsuz gibi görünen bir konserve deposu vardı. Gerarchi burayı Don Forlenza ile bir takım işler yaparken öğrenmişti. Sığınağı bilenlerin çoğu ya ölmüştü ya da oraya bakmayı akıl etmezdi. New York'tan trenle gelirken Gerarchi her an birinin onu öldüreceğini düşünüyordu. Cleveland'dan hiç kimseyi tanımadığı Toledo'ya aktarma yapmış, bir tekne çalıp kıyıyı takip ederek Çıngıraklı Yılan Adası'na gelmişti. Genelde Forlenza orada bulunmadığında olduğu gibi bina boştu. Gerarchi alarmı susturup bir pencereye tırmanmış, içki dolabını yağmalamış ve bir radyoyu da rock and roll müziğine ayarlayıp açık bırakmıştı. Böylece camı çocuklar kırmış gibi görünecekti. Sonra da doğruca sığınağa yollanmıştı. Tertibatın dahice tarafı gizli bir konuk odasının dibindeki kayaya oyulmuş olmasıydı. Gerarchi daha önce birkaç kez o odada kaldığı için gizli kapıyı nasıl açacağını ve iyi gizlenmiş öbür sığınağa nasıl geçeceğini biliyordu. İnsanlar binayı arasalar bile gizli kapıyı asla bulamazlardı. Kapıyı da bulsalar altta daha büyük bir sığınak olduğu asla akıllarına gelmezdi. Yukarıda birinin bekleyebileceği, kapısının dışında kendini ne tür bir felaketle karşılaşabileceği, bütün bunların nasıl biteceği sürekli olarak Gerarchi'nin aklının bir köşesindeydi. Uzun siyah paltolu yabancılar veya köşeli çeneleri, kötü takım elbiseleri ve yarı otomatik Thompson'larıyla dalga dalga gelen Dick Tracy'nin G-Men'leri. Herhalde bu görüntüler filmlerden aklında kalmıştı. Başka nereden olabilirdi? Federallerle hiç köşe kapmaca oynamamıştı şimdiye kadar. Ya da belki tek bir adam Michael Corleone'nin evcil katili Al Neri gülümseyerek ve tek başına gelecekti. Yahut Gerarchi'nin kendi himayesi altındaki Cosimo Barone, kakalak momo. Böylesi Michael'ın tarzına daha uygundu. Sırf sadakatini denemek için Nick Geraci'ye baba gibi davranmış olan Sally Tessio'yu, Momo'nun amcasını öldürtmüştü Geraci'ye. Geraci dışarı çıkabileceğini, eğer çıkabilirse nasıl anlayacaktı? Elini açması için onu ne zorlayabilirdi? Aylarca Nick Geraci'den başka hiç kimse Nick Geraci'nin nerede olduğunu bilmedi. O delikte yaşadığı pek çok güçlükten biri de insanların ne bildiğini öğrenememekti. Amatör bir telsiz cihazı vardı ama Geraci nasıl kullanılacağını bilmediği gibi yerini belli edecek sinyaller gönderir diye denemeye de korkuyordu. Yukarıdaki binanın çatısına bağlı bir antenle çalışan bir de televizyon vardı. Geraci televizyondan nefret ettiği halde açılışından kapanışına kadar izliyordu. Televizyon haberlerinde kendi durumuyla ilgili bir şey yoktu. Zaten insana hakkında kimsenin bir şey bilip bilmediğini söyleyecek bir haber de yoktu. Televizyonda geri kalan her şey de bir o kadar kötüydü. Zaten sonra o da bozuldu. Televizyon çalışmaz olunca Geraci kendini öteki papucun düşmesine hazırladı. Ağır çelik kapının karşısına bir koltuk çekti ve çiftesi kucağında oturup bekledi. Eğer bir takım polisler onu almaya gelirse kendilerini belli ederlerdi. Kimliklerini görene kadar tüfeği üzerlerine doğrultur, sonra silahını indirip kuzu kuzu giderdi. Ölmek istemiyordu. Fakat başka biri gelecek olursa kısa bir dua mırıldanıp ateş açacaktı. Tabii bütün bunlar bir titreme nöbeti geçirmez de kahrolası tüfeği ateşleyebilirse olacaktı. Saatler geçti, oturduğu yerde uyuyakaldı. Uyandığında dehşet içinde saatini kurmamış olduğunu fark etti. Saat ayarı için televizyona güvenir hale gelmişti. Televizyon ateş etmek istedi ama gürültü yapmaktan çekindi. Üstelik belki tekrar çalışırdı. İnsan ne kadar nefret ederse etsin televizyon denen canavar onu yatıştırmanın bir yolunu buluyordu. Fakat bir daha çalışmadı. O delikte ne gün ne gece vardı, artık saatle kalmamıştı. Koltuğu tekrar eski yerine çekip nöbet tutmayı bırakalı 2 günde geçmiş olabilirdi, 2 haftada. Niye duvara çentik atmadığını merak etti. Bir hapishane filminde öyle yaptıklarını görmüştü. Böylece ne kadar zamandır aşağıda olduğunu bilebilirdi. Çok bol kullandığı sert deterjan ve ovma fırçası yüzünden giysileri paralanmaya başlamıştı. Hem o nedenle hem de giyinirken yaşadığı sıkıntılar yüzünden çıplak dolaşmaya başladı. Yıkanıyordu ama tıraş olmayı da bırakmıştı. Sakal işine yarayabilirdi. Geraci okumaya meraklıydı. Bir gece okulundan tarih diploması ve yarım hukuk eğitimi vardı. Ve koca koca yeni biyografiler ve tarih okumaktan gurur duyardı. Roma harp tarihini bitirince onu da yanına alacaktı. Bıraktıkları zaten orada olan kitaplardı. Ucuz romanlar, anasının gözü porno kitaplar ve Machiavelli'nin The Prince'i. Ucuz roman okumaya içi el vermiyordu. Başka birinin porno kitabına dokunmak bile tüylerini diken diken ediyordu. Yine de birkaç zaaf anında dokundu tabii. The Prince'i de zaten okumuştu ama delirmemek için birkaç kere daha okudu. Kısa bir süre sonra kitabın amaca pek uygun bir araç olmadığını fark etti. Kafasını daktiloya o sıralarda taktı. Hantal eski siyah bir makineydi. Önce mektup yazmaya çalıştı. Parkinson hastalığı elle yazmayı zorlaştırıyordu. Ama mektupları gönderme imkanının bile olmaması yüzünden durdu. Yine de yazmak hoşuna gitmişti. O eski zaman zingoya vurmak ellerine iyi geliyordu. Ve zihnini oyalamasına yardım ediyordu. Sonunda bir kitap olduğunu düşündüğü bir şeyler yazmaya başladı. Hayat hikayesini. Kitap olmasa bile kızları onun kim olduğunu, nasıl yaşadığını öğrenirdi. Yayınlanacak kadar iyi olursa belki onlara da yararı olurdu. Kafasını karısına ve kızlarına takmıştı. Daktilonun başına her geçişinde hasret yüreğine çöküyordu. Yazdıklarını okuyunca abarttığını görüyordu. Onları seviyordu ama neticede onlar da insandı. Oysa o hepsini hiçliğe yükseltmişti. Sayfayı buruşturup gözlerini kapatıyor ve ailesinin gözünün önünde canlandırmaya çalışıyordu. Saniyeler sonra tek canlandırabildiği karısı Charlotte'un çıplak olarak yatakta çeşitli şeyler yapmasıydı. Özellikle de onunla arkadan sevişirken yaptığı o sevimli hareketini. Silkinip kendine geliyor, ondan sonra uzun bir süre, her ne kadarsa o süre, kendinden nefret ediyordu. Üstelik o şeyi karısı iki kere yapmış oluyordu. Belki bir kere de sonra azıcık daha. Başka bir sorunda sürekli olarak ve heyecanla yazdığı, yazarken gerçekmiş gibi hissettiği ama aslında hiç olmayan şiddet sahneleriydi. Genelde bu sahneler onu eğlendiriyordu. İnsanların istediği de bu değil miydi? Fakat sonra okurların aslında gerçekten neler olup bittiğini merak ettikleri aklına geliyordu. Böylece biraz daha kağıt buruşturuluyor, kiminle dalga geçtiğini sandığı üzerine düşünerek biraz daha zaman harcanıyordu. Sonunda buruşturulan kağıtların sayısı düzgün kalanları geçti. Kağıdı bitecek diye buruşturduklarını düzeltmeye ve arka yüzlerine, hatta kahverengi havlu kağıtlarını kullanmaya başladı. Yeni kağıtları sadece oldu diye düşündüğü sayfaları temize çekmek için kullanıyordu. Ondan da bunaldı. Aslında hiç de olmuyorlardı. Sürekli oldu diye düşündüklerini okuyor, bir gün sonra mı, bir hafta sonra mı ve yeni baştan kendinden nefret ediyordu. Gerçi okulda ödev yazması gerektiğinde gayet başarılı olmuş, zeki bir adamdı. Fakat anlamıştı ki ve şaşırmıştı, kitap yazmak baş belası bir işti. Ancak adını sevmişti, Fausto'nun pazarlığı. Yazan Fausto Dominic Geraci Junior, lakabı olan As'ı kullanıp kullanmamaya karar vermemişti. İnsanların adını onun arzu ettiği gibi Amerikan tarzı telaffuz etmesine yardımı dokunabilirdi. O adla boks yapmıştı, tamamen başka biri gibi davranmadığı zamanlarda. O yüzden bazı okurlar kendisini o şekilde tanıyabilirdi. Ayrıca Geraci uyuşturucu operasyonlarının başlarında yaşadığı uçak maceralarını da yazmayı planlıyordu. Ve o zaman As'ı kullanmak iyi olacaktı. Aslında kısmen o yüzden apışıp kalmıştı bu lakap. Öte yandan insanlara yanlış bir fikir de verebilirdi. Geraci artık hiçbir şekilde uçağa binmiyordu. Artı yazıldığı zaman As güzel görünmüyordu. Bana bak, ben As'ım. Kimse bu salağın kitabını okumazdı. Böylece kitabın ismi konusu da kapandı. Kısa bir süre sonra sırf fikir verir diye ucuz kitapları okumaya başladı. Çoğunun ne kadar iyi olduğunu anlayınca da şok geçirdi. Home is the Sailor, I Am Legend, As Well Looking Babe, Cassidy's Girl, Sweet Slow Death. O kadar güzeldiler ki okumayı bırakıp yazarların ne yaptıklarını ve Geraci'nin onlardan nasıl kopya çekebileceğini düşünmek zor geliyordu. En kötü olanlar bile, mesela Sex Life of a Cop sonunda pornoya dönüşmüştü. Geraci'nin karalayıp durduklarından daha iyiydi. Gerçi aklını kaçırıyor olabileceğinin de farkındaydı. İşte o sırada bir takım sesler duymaya başladı. 7. ayrımın sonu, sayfa 71.